Ayrım 34, Shogun, James Clavell, sayfa 459. İç kapıya şiddetli vurulurken Kiri, Sazuko, Lady Etsu, Chimoko ve Achiko koşarak odalardan fırladılar. Mariko olanca sesiyle ninja diye haykırdı. Kiri o kargaşalıkta bağırdı. Çabuk bu tarafa kaçın. Eteklerini toplayarak önden koştu. Kadınlardan ikisi de Lady Etsu'ya yardım ederek onu izlediler. Blackthorn kapının sarsıldığını gördü. Adamlar kapının arasına sivri uçlu demirleri sokmaya çalışıyorlardı. Tahtalar kırılıyordu. Blackthorn kılıçlarıyla barutunu almak için kendi odasına koştu. Ninjalar bekleme odasında altı kahverengili ve griliği temizleyivermişlerdi. Ön taraftaki koridorda kalanları da o tarafa geçirmiyorlardı. Ama bu arada kendileri de iki ölü iki yaralı vermişlerdi. O sırada olay yerine gelen asıl başkan acele edin diye emir verip kardeşinin cesedini hiddetle tekmeledi. Kardeşinin sabırsızlığı yüzünden bu beklenmeyen hücumun başarısızlığa uğradığını biliyordu. Kapı zangır zangır sarsılırken Blackthorn silahını dolduruyordu. Mariko iç odalardan birinden Anjinsan diye bağırdı, çabuk ol! Fakat Blackthorn aldırmadı. Gidip namluyu kapının tahtaları parçalanmakta olan kısmına dayayarak tetiği çekti. Diğer taraftan bir feryat yankılandı ve kapıya saldıranlar durdular. Blackthorn tekrar silahını doldururken haydutlar birden saldırdılar. Omuzlarıyla kapıya vuruyorlardı. Sürgülerden biri yere düştü. Kiki soluk soluğa iç koridorda ilerliyordu. Diğerleri Lady Etsu'yu yarı sürükleyerek geliyorlardı. Sazuko ağlıyordu. Neden kaçıyoruz? Saklanabileceğimiz bir yer yok. Fakat Kiki sendeleyerek koştu ve bir odaya girip kağıtlı bir duvarı yana çekti. Taş duvara gömülü demirlerle desteklenmiş bir kapı ortaya çıktı. Kadın soluk soluğa konuştu. Bu efendimizin gizli barınağıydı. Tam içeriye gireceği sırada durakladı. Mariko nerede? Chimoko geri dönerek koştu. Blackthorn hala ilk koridordaydı ve kapı da devrilmek üzereydi. Ama önünde durarak tetiği çekti. Yine bir çığlık yankılandı ve haydutlar bir an durdular. Kapı sarsılırken silahını doldurmaya koyuldu. Anjinsan! Mariko koridorun öbür ucunda durmuş, telaşla gelmesini işaret ediyordu. Blackthorn silahlarını kaparak onun yanına koştuğu sırada kapı da devrildi ve ninjalar saldırdılar. Mariko hızla koşuyordu ancak ayağı eteklerine takılarak kapaklandı ve Blackthorn onu kucakladığı gibi öbür odaya daldı. Chimoko da yanlarına geldi. ''Çabuk olun!'' Bir an onları izledi, sonra dönerek durdu hizmetçi. Ninjalar odaya dalınca Chimoko elinde bıçağıyla ilk adamın üstüne atıldı. Fakat haydut bu darbeden kurtulup onu iterek devirdi ve Blackthorn'la Mariko'nun peşinden koştu. Blackthorn sonunda Kiri'yi ve diğerlerini gördü. Mariko'yu itip bu odaya sokarak döndü ve bir elinde tabanca bir elinde kılıcı Chimoko'yu bekledi. Fakat hizmetçinin yerine ninjaların yaklaştığını anlayınca kapıyı çarparak kapattı. Düşmanlar saldırana kadar da güçlükle sürgüleri itebildi. Kaçabildikleri için Tanrı'ya şükrettikten sonra etrafına bakındı. Bu kapının kolay kolay kırılamayacağını anlamıştı. Mariko dizüstü çökmüş soluk almaya çalışıyordu. Odada altı hizmetçi, Achiko, Kiri, Sazuko ve bayılacak hale gelmiş olan Lady Etsu vardı. Taş duvarlı oda küçüktü. Yan kapısından kalenin içindeki küçük bir verandaya çıkılıyordu. Gidip bir pencereden baktı. Dışarıda grililerin ve diğer samurayların toplandığını gördü. Fakat ninja bölüğü zapt etmişti ve onları kapılardan içeriye sokmuyordu. Ya bu geniş bir koridorda koşarak kaldığı odaya doğru gidiyordu. Köşeyi dönünce kayarak durdu. Muhafızlar şiddetli bir ninja saldırısına karşılık vermek için toplanıyorlardı. Ya bu şaşırdı. Haydutların sadece aşağı katta kalmaları gerektiğini biliyordu.
Ne oluyor burada?
Bir samuray soluk soluğa cevap verdi. Her taraf ninja dolu. Bir bölümü dışarıdan çengel atarak yukarıya tırmanmışlar. Ya bu aldatıldığını ve kendisine saldırı planının tam olarak anlatılmadığını anlayarak içinden küfrü bastı. Ya bu okçuları çağırın diye haykırdı. Adamlar bu emri yerine getirmek için koştular.
Neden saldırıyorlar, hem neden bu kadar fazlalar?
Konuşan yanağındaki yaradan kanlar akan bir samuraydı. Aslında dehşet saçan ninjaların küçük gruplar halinde geldikleri ve işlerini bitirince de hemen kaçıp gittikleri bilinen bir gerçekti.
Ya bu bilmiyorum diye cevap verdi.
Kahverengililer hala kendilerini toplayamamışlardı ve şatonun o bölüğünde kıyamet kopuyordu. Samuray bağırdı. Toran Agasama burada olsaydı anlardım. Ishido ninjaları onun üstüne saldırtabilirdi. Burada kim var ki? Birden aklı başına geldi. Lady Toda. Ya bu onu susturmaya çalıştı fakat genç adam heyecanla aykırıyordu. Onlar Lady Toda'nın peşindeler. Yabusan, Lady Toda'nın peşindeler. Elinde kılıcıyla doğru bölüğüne koştu. Ya bu da bir an durakladıktan sonra onun peşinden gitti. Doğu bölüğüne erişebilmek için ninjanın tuttuğu ortadaki sahanlıktan geçmeleri gerekiyordu. Her yerde samurayların cesetleri vardı. Saygı duydukları Lady Toda'nın tehlikede olduğunu düşünen adamlar heyecanla kordonu yarmak için atıldılar ama hepsi de kesildi. Onları arkadaşları izledi. Haber yayıldığı için kahverengililer daha büyük güçle dövüşmeye başlamışlardı. Yabu kendisini güvene almaya çabalayarak savaşı yönetmek için koştu. Bir ninja elindeki çuvalı açtı ve fitili olan bir su kabağı çıkardı. Fitili duvardaki meşaleden tutuşturarak samurayların üstüne salladı kabağı. Kabak patlayarak etrafa ateş ve duman saçtı. Bu dumanda göz gözü görmediği için aşağıdaki ninjalar da hemen yukarı çıkıverdiler. Yabu geri çekilip toplanın diye emir vererek adamları oyalamaya çalıştı. Mariko'nun yakalanarak aşağıdaki mahzene götürüldüğünü sanmaktaydı. O sırada yukarıdaki kahverengililer bir intihar saldırısına geçerek kendilerini haydutların üstüne atıp kordonu yardılar. Onlar öldü fakat Yabu'ya itaat etmeyen başkaları saldırdı bu kez. Ninjalar arka arkaya bombaları atıyorlardı. Bu yüzden perdeler hasırlar tutuşmuştu. Ninjalardan biri de birden alevlerin içinde kaldı. Haykıran haydut canlı bir meşaleye dönmüştü. Sonra bir samurayın kimonosu tutuştu ve adam kendisini bir ninjanın üstüne attı. Böylece birlikte yanarak öldüler. Kahverengililer böyle saldırınca ninjalar düzgün şekilde geri çekilip mahzene kaçtılar. Ondan sonra da doğu bölüğündeki odayı ele geçirmek için savaş başladı. Küçük odadakiler kapıya bakıyorlardı. Sonra dışarıdan sert bir ses yankılandı. Hizmetçilerden ikisi hıçkırmaya başladılar. ''Blackthorn ne diyorlar Mariko-san?'' diye sordu. Mariko kuruyan dudaklarını yaladı. ''Kapıyı açıp teslim olmazsak bizi havaya uçuracaklarmış. Bunu barutla yapabilirler.'' Elini kuşağına attı. ''Bıçağım nerede?'' Bütün kadınların elleri kuşaklarına gitti. Kiri'nin bıçağı yoktu. Sazuko, Achiko ve Lady Etsu'da silahsızdılar. Blackthorn'un tabancası ve uzun kılıcı elindeydi. Kısa kılıcı koşarken bir yerde düşmüştü. Boğuk ses daha da hiddetlendi. Odadaki bütün gözler Blackthorn'a gitti. Sadece Mariko ona bakmadı. Kendisine kalleşlik edildiğini ve zamanının geldiğini anlamıştı. Mariko gözüne düşen saçı geriye itti. ''Kapıyı açıp teslim olursak hepimizi bırakacaklarını söylüyor. Sadece rehin olarak seni istiyorlarmış Anjinsan.'' Blackthorn kapıya gidecek olduysa da kadın onun önüne dikildi. ''Hayır Anjinsan, bu sadece bir oyun. Seni değil beni istiyorlar. Onlara inanma, ben inanmıyorum.'' Adam gülümseyerek kapının sürgülerinden birine uzandı. Aynı anda kadın onun kılıcının kabzasına yapıştı. Blackthorn elini yakalayınca da ''Seni değil beni istiyorlar.'' diye tekrarladı. ''Beni onlara teslim edemezsin, bıçağım yok, rica ederim Anjinsan.'' Adamla mücadeleye kalktı. Fakat Blackthorn onu tutarak yana bıraktığı gibi üst sürgüyü çekti. Mariko deli gibi beni ellerine diri olarak geçirmek istediklerini anlamıyor musun diye haykırdı. Beni yakalamak istiyorlar. O zaman yaptıklarımın bir değeri olmayacak. Toranaga'da sınırı geçmek zorunda kalacak. Bunun bir oyun olduğuna yemin ederim. Achiko da Mariko'ya sarılarak birlikte yalvarmaya başladı. Ama kadın kapının açılmasını istiyor ve Isogi, Isogi Anjinsan diyordu. Blackthorn ortadaki sürgüyü de açtı. ''Tanrı aşkına boş yere ölmemize neden olma, bana yardım et, yeminimi anımsa.'' Adam ancak o zaman gerçeği anlayarak telaşla sürgüleri itti. Kapıya şiddetle vurulmaya başladı. Biri korkunç bir sesle bağırıyordu. Kadınlar kaçıp karşı duvara yapışarak kaldılar. Mariko da onların peşinden koşarak ''Kapıdan uzaklaş!'' diye haykırdı. ''Kapıyı patlatacaklar.'' Blackthorn hemen verandaya açılan kapıya koştu. ''Onları oyalamaya çalış Mariko-san. Neredeyse bizimkiler yetişeceklerdir.'' Paslanmış üst sürgüyü açmaya çalıştı. Mariko da iç kapıya giderek yalandan ninjalara yalvarmaya başladı. Yine o sert sesle yankılandı. Mariko da daha yüksek sesle yalvarmaya koyuldu.
Blackthorn sürgüyü bir türlü açamıyordu. Kadınlar çaresizce bakarlarken neyse paslı sürgü açıldı. Blackthorn kılıcının kabzasıyla sonuncu sürgüye vururken Mariko sesi bastırmak için bağırıyordu. Dışarıda alnında kırmızı benek olan başkan hiddetten deliye dönmüştü. Böyle gizli bir barınak olacağı hiç aklına gelmemişti. Kendisine Mariko'yu yakalaması ve silahlarını alarak mahzenin öbür tarafında bekleyen grililere teslim etmesi emredilmişti. Vaktin geçtiğini biliyor, koridordan gelen şiddetli boğuşmanın seslerini duyuyordu. Kardeşinin sabırsızlığı yüzünden bu duruma düşmüşlerdi. Böyle bir kardeşi olması da karmaydı. Elindeki mumun alevini beraberlerinde getirdikleri barut fıçılarının fitillerine tutmadan durakladı. O kapıyı ancak havaya uçurarak odaya girebileceklerdi. Fakat Mariko denilen kadın oradaydı ve bu patlama hepsini de öldürecekti. Böylece işini başaramamış sayılacaktı. Bir adamı koşarak yakalayıp "Çabuk ol!" diye fısıldadı. "Onları daha fazla tutamayacağız." Başkan kararını vererek adamlarına siper almalarını emretti ve haykırdı. "Geri çekilin, kapıyı uçuruyorum." Fitilleri tutuşturarak geriye zıpladı. Blackthorn da yandaki veranda kapısını açmayı başarmıştı. İçeriye tatlı gece havası girdi. Kadınlar hemen verandaya çıktılar. İhtiyar Lady Etsu yere düştüyse de adam onu kaldırıp dışarıya itti. Sonra Mariko'yu almak için döndü. Fakat Mariko demirli kapıya atılarak güçlü bir sesle "Bento'da Mariko, bu iğrenç saldırıya itiraz ediyorum" dedi ve ölümümle... Blackthorn onu yakalamak için koştu ancak patlama onu bir yana savurdu ve menteşelerinden çıkan kapı da karşı duvara çarptı. Patlamanın etkisiyle verandadaki Kiri ve diğerleri yere düştüler ama neyse onlara bir şey olmamıştı. İçeriye dumanla birlikte ninjalar da doldu. Başkanları hemen Mariko'nun yanında çömelirken diğerleri onu korumak için yelpaze gibi açıldılar. Adam kadının ölmek üzere olduğunu görerek karma diye düşünüp ayağa fırladı. Blackthorn yerde yarı baygın yatıyor, burnundan kan sızıyordu. Başkan bir adım atıp durdu. Achiko eşikte belirmişti. Ninja kadını görür görmez tanıdı. Sonra Blackthorn'a baktı. Tabancayla kapının öbür tarafından ateş eden bu korkak bir adamını öldürmüş, birini de yaralamıştı. Tekrar Achiko'ya bakarak elini bıçağına attı ve o anda kadın deli gibi saldırdı. Haydut'un bıçağı kadının sol göğsüne girdi ve yere düşerek hareketsiz kaldı Achiko. Haydut onun göğsünden bıçağını çıkardı. Böylece verilen emrin son bölümünü tamamlamıştı. Emir verenin işiydi olduğunu sanıyordu ama bu kanıtlanamazdı. Başarısızlığa uğrarlar ve Lady Toda kendisini öldürürse onun başını almaması söylenmişti. Barbara da ilişmeyecek ve sadece kıyama Achiko'yu öldürecekti. Bunun nedenini bilmiyordu fakat emir verenler parayı ödemişlerdi ve o da kadının canını almıştı. Adamlarına işaret verdi. Onlardan biri kıvrık bir boynuzu dudaklarına götürdü ve tiz bir ses şatoda yankılandı. Ninjaların başkanı yere zehirli küçük iğneli bilyeleri attı. Sonra bombalar savrulup bunların durumundan yararlanarak oradan uzaklaştılar. Onlar kaçtığı sırada kahverengililer dumanlar arasında bekleme odasına daldılar. Bazıları o zehirli iğnelere basarak oracakta öldüler. Küçük odada Blackthorn hırıltılı hırıltılı soluk alıyordu. Kiri ayağa kalkarak sendeleye sendeleye yürüdü. Kimonosu yırtılmış, elleri kolları berelenmişti. Achiko'yu görünce acıyla bağırdı. Sonra Mariko'yu fark ederek onun yanında diz çöktü. Sazuko ve birkaç hizmetçi de ayağa kalktılar. Sazuko'nun yüzü çürük içindeydi ve bileği kırılmıştı. Achiko'yu görünce dehşetle inledi. Ancak Kiri ona bakarak Blackthorn'u işaret edince genç kadın sendeleye sendeleye yaklaştı ve adama yardıma çalıştı. Hizmetçiler de adamın yanına koştular. Blackthorn onlara tutunarak ayağa kalkmayı denediyse de tekrar yıkıldı. Odaya dalan kahverengililer durumu görünce dehşetle durakladılar. Kiri hala dizüstü çökmüş Mariko'nun yanında duruyordu. Bir samuray kadını kucaklayarak kaldırdı. Diğerleri onun etrafına aldılar. Beti benzis olmuş Yabu da askerleri iterek içeri girdi. Ama Blackthorn'un sağ olduğunu görünce endişesi hafifledi. "Bir doktor çağırın!" diye emrederek Mariko'nun yanında diz çöktü. Kadın hala sağdı ancak her an ölüme yaklaşmaktaydı. Yüzüne bir şey olmamış fakat vücudu parçalanmıştı. Yabu kimonosunu çıkararak kadının üstüne örttü. Sonra Blackthorn'u kaldırıp arkasını duvara dayayarak oturttu. Anjinsan, Anjinsan!
Blackthorn şok geçiriyordu. Kulakları uğulduyor, gözleri pek iyi göremiyordu. Sonra birden etrafını fark etti. O dumanın içinde Yabu'yu seçti. Kendisini gemide sanıyordu. Gemisi tehlikedeydi ve ona gerek vardı. Sonunda gözleri Mariko'ya ilişince birden her şeyi anımsadı. Güçlükle kalkınca Yabu da ona yardım etti. Sendeleyerek kadına yaklaştı. Mariko huzur içinde uyuyormuş gibiydi. Güçlükle eğilerek kimonoyu çekti ama sonra tekrar örttü. Kadının nabzı pek hafifti. Kısa süre sonra da durdu. Odaya giren bir doktor bir şeyler söylüyordu. Ancak Blackthorn'un duymasına, anlamasına olanak yoktu. Sadece ölümün Mariko'yu aldığını biliyordu ve kendisi de ölmüştü. Sonra birden gözlerinin önünde renkli ışıklar çaktı ve yere yığılıp kaldı. "Ya bu öldü mü?" diye sordu. Doktor mırıldandı. "Durumu pek iyi değil, iç kanama olabilir." O sırada bir samuray seslendiği için Yabu dönüp kalenin içindeki verandaya çıktı. İhtiyar Lady Etsu başını hizmetçisinin kucağına dayamış orada yatıyordu. Kadın güçlükle bakabildi Yabu'ya. "Kasigi Yabu-san?"
"Evet Lady Etsu."
"Buradaki en yüksek rütbeli kimse siz misiniz?"
"Öyle."
Kadın hizmetçisi "lütfen kalkmama yardım et" dedi. "Doktoru beklemelisiniz."
"Beni kaldırmanı söyledim."
Kalenin verandasının önündeki samuraylar hizmetçisine yaslanan yaşlı kadını seyrediyorlardı. Lady Etsu hırıltılı bir sesle konuştu. "Dinleyin, ben Maeda Etsu'yum. Nagati Iwami ve Aki'nin lordu Maeda Arinosi'nin eşiyim. Toda Mariko Sama'nın bu alçak ve kötü adamlar tarafından yakalanmamak için kendisini öldürdüğünü gördüm. Bu utanca dayanamayacağı için hayatına son verdi. Achiko'nun da yakalanarak bu utanca katlanmaktansa ninjaya saldırmayı uygun bulduğunu gözlerimle gördüm. Bu barbar samurayın cesareti olmasaydı Lady Toda yakalanacak ve küçük düşürülecekti. Sağ kalan bizler ona şükran borçluyuz. Lordlarımız da bizi bu utançtan kurtardığı için ona minnettar kalacaklardır. Bu şerefsiz saldırıyı düzenlediği için Lord General Ishido'yu suçluyorum. Böylece kendisi Lady Ochiba ve Veliaht'a da ihanet etti. Hem Lord Ishido onlardan başka Naipler Meclisi'ne de ihanet etti. Hepinizin buna tanıklık etmesini istiyorum. Bu utançla yaşamama olanak kalmadı. Hizmetçisi ağlıyordu. "Yok hanımım, bunu yapmanıza..."
"Yanımdan çekil! Kasigi Yabu-san, lütfen bana yardım edin." "Yanımdan git kadın."
Yabu pek zayıf olan Lady Etsu'yu tutarak hizmetçiye çekilmesini emretti. Lady Etsu'nun büyük acısı vardı ve zorlukla soluk alıyordu. "Bütün bunları kendi ölümünle doğrulayacağım." diyerek Yabu'ya baktı. "Tanığım olursanız onur duyarım. Lütfen beni kale duvarına çıkarın."
"Yapmayın Lady Etsu, ölmeye gerek yok."
Kadın başını çevirerek usulca ona fısıldadı. "Zaten ölüyorum Yabu-sama, içimde bir yer kanıyor, o patlamada oldu. Lütfen görevimi yapmaya yardım edin. Yaşlı ve işe yaramaz bir insanım. Can acısı da 20 yıldır hayat arkadaşım. Benim ölümümün de efendimize yardım etmesi gerek ne?" Yaşlı gözlerinde bir pırıltı belirmişti. "Ne?" Yabu usulca onu kaldırarak duvarın üstüne yerleştirdi ve gururla yanında bekledi. Kadının dik durmasına da yardım ediyordu. Aşağıda avludakiler saygıyla kadını selamladılar. Lady Etsu titrek bir sesle "Gerçeği söyledim" dedi. "Bunu ölümümle kanıtlıyorum." Sonra gözlerini kapatarak kendisini bekleyen ölümün kucağına atladı. Naipler kulenin ikinci katındaki büyük odada buluştular. Toplantıya katılan Lady Ochiba pek endişeliydi. Lord Kiyama tiz ve sert bir sesle çıkışıyordu.
"Özür dilerim Lord General, bu konuda değilim. Lady Toda'nın seppukusuyla torunumun eşinin cesaretini, Lady Maeda'nın tanıklığı ve ölümünü böyle unutmaya kalkmak olmaz. Bu arada Toranaga'nın 147 samurayı öldü ve şatonun o bölümü de yandı."
Zataki de atıldı.
"Ben de bu fikirdeyim."
Kendisi bir sabah önce Tokato'dan gelmiş ve Mariko'nun Ishido'ya kafa tutmasını duyunca da çok zevklenmişti. "Dün salık verdiğim gibi kadının gitmesine razı olsaydınız bugün bu güç durumda kalmayacaktık." Ishido'nun ağzı sert bir çizgiden farksızdı.
"Durum sandığınız kadar ciddi değil."
Ochiba o anda başarısızlığa uğradığı ve kendilerini güç durumda bıraktığı için adamdan nefret etti. Ninja para peşindeydi.
Kiyama, hazine o barbar mıydı diye omurdandı. Bir barbar için böyle büyük bir saldırıya geçerler miydi hiç?
Zataki yanında Ito Teruzumi'nin durduğu yaşlı daimyoya baktı.
Neden olmasın? Onu kaçırıp fidye alabilirlerdi. Nagasaki'deki Hristiyanlar onun ölüsü ya da dirisi için büyük para verebilirler.
Kiyama sinirlendi.
Yani bu pis saldırıyı Hristiyanların düzenlediğini mi söylüyorsunuz?
Zataki, bunun olabileceğini söyledim diye cevap verdi. Gerçekten.
Ishido zaten naipler arasındaki ilişkilerin pek nazik olduğunu biliyordu ve bu ara kavga yüzünden işlerin karışmasını da arzu etmiyordu.
Ama sanmıyorum, bence ninja para peşindeydi.
Casusları Tora Naga'nın gizli barınağını önceden haber vermedikleri için zaten çok iddetliydi. Gözleri kötü kötü parlayan Ito araya girdi.
Bu olasılık akla yakın ve uygun.
Kendisi ufak tefek orta yaşlı bir adamdı. Diğerleri gibi onu da yataktan kaldırmışlardı. Fakat kendisi hemen giyinip süslü kılıçlarını takmıştı. Yüzü de bir kadın gibi boyalıydı.
Evet Lord General, fakat belki de ninja onu Nagasaki'ye değil, Yedo'ya götürüp para alacaktı. O hala Toranaga'nın uşağı değil mi?
Ishido bu ismi duyunca morardı.
Ninja'dan değil, Lord Toranaga'dan söz etmemiz daha uygun. Bu saldırıyı o emretmiş de olabilir ne? Kendisi böyle bir işe kalkışacak kadar haindir.
Zataki hayır dedi. O asla ninjadan yararlanamazdı. İhanet edebilir ama böyle pisliğe el sürmez. Bunu ancak aşağılık kimseler ve barbarlar yapar. Lord Toranaga yapmaz. Kiyama nefretle Zataki'ye baktı.
Portekizli dostlarımız asla bu şekilde işimize karışmazlar. Neyse, şimdi bu saldırı konusunda ne yapacağız? Toda Mariko-sama çok cesur, çok şerefli ve görevine düşkün bir insandı. Ama bizi böyle tuzağa düşürmesi için de her şeyi Lord Toranaga planladı. Evet, kapana kısıldık.
Kiyama Ishido'ya baktı.
Bu saldırıyı emreden kimse de budalanın biriydi ve bize iyilik de etmedi.
Ishido dik dik Kiyama'ya baktı.
Fakat Toda Mariko karması sayesinde kaçacak bir yer buldu. Biz de böylece kapana sıkışmamış olduk. Yoksa o alçaklar kadını yakalayacaklardı.
Kiyama onu yakalayamadılar Lord General diye söylendi.
Toda Mariko Sama'da bir tür seppuku yaptı. Diğerleri de öyle. Şimdi herkesin gitmesine izin vermezsek itiraz edenler de seppukuya kalkışacaklardır. Ben bu kanıda değilim. Herkes Tora Naga sınırlarımıza girene kadar burada kalmalıdır.
Ito gülümsedi. Nerede o günler? Zataki onun gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz diye sordu.
Benim düşüncelerimin bir değeri yok Lord Zataki. Yakında onun ne yapacağını anlayacağız. Ama bu da önemli değil. Veliaht mirasını alacaksa Toranaga'nın ölmesi gerek. Barbar öldü mü Lord General?
Ishido hayır diyerek Kiyama'ya baktı. Bu ara öyle cesur bir adamın ölmesi veya yaralanması doğru olmaz ne? Kiyama söylendi.
O bir bela. Nedendi çabuk ölürse o kadar iyi olur.
Hayır, kendisi bizim için yararlı olabilir. Ben de Lord Zataki gibi düşünüyorum. Lord Toranaga aptal değildir. Toranaga'nın ona böyle itibar etmesinin bir nedeni olmalı ne?
Tekrar konuya döndü.
Bu oturumu tatil edebiliriz artık. Hemen bu ninja saldırısı konusunda soruşturma yaptıracağım. Gerçeği öğrenebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bu arada herkesin güvenliği için bütün izin kartları iptal edilecektir tabii.
Cüzzamlı Onoshi,
hayır diye bağırdı.
Naip odanın ta karşı tarafında, perdeleri kalın bir tahtırevanın içinde oturuyordu.
Hayır, bunu yapamayacaksınız. Herkesi bırakmak zorundasınız.
Neden? Onoshi'nin sesi korkusuz ve tehdit doluydu.
Böyle yapmazsanız ülkenin en cesur iki hanımına, Lady Kiyama Achiko ve Lady Toda'ya hakaret etmiş sayılacaksınız. Tanrı onların ruhlarına acısın. Bu ahlaksızca iş ortaya çıkınca veliahtla bizim ne kadar zarar göreceğimizi de sadece Tanrı bilir.
Ochiba büyük bir korkuya kapıldı. Taiko öleceği sırada Onoshi ziyarete gelmişti. Muhafızlar silah gizleyebileceğini düşünerek tahtirevanın perdelerini açmakla ısrar etmişlerdi. Ochiba perde açılınca onun burunsuz, kulaksız, yarım kalmış yüzünü, çılgın bir ışıkla parlayan gözlerini, yarım kolunu ve kılıcını tutan sağlam sağ elini görmüştü. Lady Ochiba oğluyla kendisinin cüzzama yakalanmamaları için dua ediyordu. Ayrıca bu toplantının da sona ermesini istiyordu. Böylece Toranaga ve Ishido konusunda ne yapacağına karar verecekti. Onoshi sözlerini sürdürdü.
Hem herkesi burada tutmak için bu pis saldırıdan yararlanmaya kalkarsanız, o zaman hiçbirini bırakmak niyetinde olmadığınız da iyice anlaşılır. Söz verdikten sonra bunu yapmanız sizi çok güç duruma düşürür.
Ishido atıldı.
Onlara izin vermemiz konusunda bütün naipler lehte oy kullandılar. Özür dilerim. Meclis sadece Lady Ochiba'nın fevkalade öğüdüne uydu ve onun için kadının gitmesine izin verildi. Bu arada yolda kendisini erteleyecek nedenler bulunacaktı.
Yani izin vermekle hata mı yaptık?
Toranaga'nın kadınlarıyla Toda Mariko burada tutulsaydı diğer hanımlar da kalırlar mıydı?
Bu kadınların başına gelenler yüzünden Lord Toranaga planlarında en ufak bir değişiklik bile yapmayacaktır. Biz müttefiklerimizi düşünmek zorundayız. O ninja saldırısıyla 3 seppuku olmasaydı Toranaga'nın bu planı başarısızlığa uğrardı.
Buna kabul etmiyorum.
Sonuncusu da şu, Lady Etsu'nun herkesin içinde söylediklerinden sonra o kadınları bırakmazsanız daim yollardan çoğu o saldırıyı sizin düzenlediğinize inanacaklardır. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. O zaman fazla gözyaşı dökebiliriz.
Ninja'ya güvenerek hareket etmeme gerek yok.
Onoshi zehirli bir sesle,
"Tabii," diye cevap verdi. "Ben de ninjadan yararlanmaya kalkmam. Burada kimse bunu yapmaz. Fakat ülkede 264 daimyo olduğunu size hatırlatmak görevimdir. Veliaht'ın güçlü olabilmesi için 200 daimyonun koalisyonu gerek. Veliaht, ordular, komutanın böyle bir pis yönetimi uygulamasını istemez. Hele saldırı başarısız olduğu için bu durum daha da tatsız."
"Yani saldırıyı benim emrettiğimi mi söylüyorsunuz?"
"Özür dilerim, ne münasebet. Fakat kimseyi salıvermezseniz hakkınızda böyle düşüneceklerdir."
"Aranızda saldırıyı benim emrettiğimi düşünen var mı?"
Kimse açık açık Ishido'yu suçlamadı. Çünkü ortada kanıt yoktu. Adam onlara bir şey söylememişti. Hatta Kiyama ve Lady Ochiba'ya bile sadece imalarda bulunmuştu. Fakat hepsi durumu biliyor ve başarısızlığa uğradığı için ona müthiş kızıyorlardı. Ne var ki Ishido, Osaka'nın sahibi, Taiko'nun hazinesinin koruyucusuydu. Onun için kendisine ilişmek veya onu yerinden atmak olanaksızdı.
Ishido kesinlikle konuştu.
"İyi, ninja para peşindeydi. İzin kağıtlarını oya koyacağız. Ben bunların iptal edilmesini istiyorum."
Zataki ben bu kanıda değilim diye karşılık verdi. Bir yandan da Ochiba'nın son derece cazibeli olduğunu düşünmekteydi.
Onoshi de mırıldandı.
"Özür dilerim, ben de öneriyi reddediyorum."
Ito onların kendisine baktıklarını görünce kızardı.
"Lord Onoshi'nin fikrini kabul etmem gerek. Fakat aynı zamanda..."
Ishido sert, "fikrinizi söyleyin," dedi.
"Sizin haklı olduğunuzu düşünüyorum Lord General."
Kiyama, "özür dilerim," diye söylendi. "Ben aynı kanıda değilim."
Onoshi'nin sesi odada yankılandı.
"İyi, bu işi hallettik. Fakat başka önemli sorunlarımız olduğu konusundaki düşüncelerinizi kabul ediyorum. Lord General, Lord Toranaga'nın şimdi ne yapacağını bilmemiz gerek. Fikriniz nedir?"
Ishido kaşlarını çatmış Kiyama'yı süzüyordu.
"Buna ne cevap vereceksiniz?"
Kiyama kafasından bütün nefret, korku ve endişeleri kovarak kesin bir seçim yapmak zamanı gelmişti. Mariko'nun heyecanla Onoshi'nin kendisini zehirleteceğini anlatışını anımsadı. Ishido'nun kendisine ihanet ettiğinden ve Toranaga'da bunun kanıtı bulunduğundan dem vurmuştu Mariko. Sonra Barbarla gemisinden söz etmiş ve Toranaga ülkeyi idare ederse Veliaht'la kalesinin güvende olacağını söylemişti. Bunlardan başka baş rahiple kara gemiyi kaybederlerse bir felaket olacağını anlatmış ve endişelerini açıklamıştı. Kendi kendine zavallı Mariko dedi, "Bu kadar çektikten sonra takdis bile edilemeden öldün. Tanrı sana acısın."
"Ishido, ne cevap veriyorsunuz?" diye tekrarladı.
Kiyama onu süzdü.
"Kuvanto ne olacak?"
"Toranaga ortadan kaldırılınca Kuvanto'nun naiplerden birine verilmesini teklif edeceğim."
"Hangi naibe?"
Ishido sakin bir tavırla "size" dedikten sonra ekledi. "Veya belki de Shinano Lord'u olan Zataki'ye."
Kiyama onun akıllılık ettiğini düşündü. Çünkü Toranaga sağken Zataki'ye çok ihtiyaçları vardı. Ishido bir ay önce Zataki'nin Toranaga'ya karşı gelmek için Kuvanto'yu istediğini de söylemişti zaten. Birlikte Ishido'nun ona bu eyaleti vaat etmesine karar vermişlerdi. Bu boş bir sözdü. İkisi de ilk fırsatta Zataki'nin öldürülmesine ve topraklarının ailesinin elinden alınmasına karar vermişlerdi. Kiyama odada kimin kendisini tuttuğunu, kimin düşman olduğunu anlamak için etrafına bakınarak konuştu.
"Aslında ben bu şerefe layık değilim."
Onoshi hoşnutsuzluğunu gizlemeye çalıştı.
"Bu sözler çok değerli ve ileride de tartışmaya da değer ne? Fakat gelecekte Kuanto'nun şimdiki lordu ne yapacak?"
Ishido yine Kiyama'ya baktı.
"Evet." Kiyama yüzünden bir şey belli olmamakla birlikte Zataki'nin düşmanlığını hissetmişti. İki kişi aleyhimde diye düşündü. Ito daima Ishido'yu dinler. Onun için Ishido sözünde durursa kazanacağım. Ama sözlerinde içten mi? Karşısındaki sert yüzü süzerek düşüncelerini okumaya çalışıyordu. Sonunda kararını vererek fikrini açıkladı. Toranaga asla Osaka'ya gelmeyecektir. Ishido iyi diye cevap verdi. O zaman yalnız kalır. Yasaları çiğnediği için de seppuku yapar. Zaten gökyüzünün oğlunun ağzından onun seppuku yapması için bir mektup hazırlattım bile. Buna bir imza gerek. Böylece Toranaga soyu da yeryüzünden silinirler.
Evet, ancak gökyüzünün oğlu Osaka'ya gelirse...
Ne?
Kiyama Ito'yu düşman değil dost olarak kabul edip konuştu.
Ben de Lord Ito gibi düşünüyorum. Lord Toranaga kadar sinsi bir adam daha bulunamaz. Kendisi gökyüzünün oğlunun ziyaretini de engelleyecek kadar zekidir.
Olanaksız.
Kiyama Ishido'nun rahatsız olmasından zevk alarak devam etti.
Ya ziyaret ertelenirse?
Gökyüzünün oğlu planlanan şekilde burada olacaktır.
Ya olmazsa?
Size onun geleceğini söylüyorum.
Lady Ochiba, Lord Toranaga bunu nasıl yapabilir diye sordu.
Bilmiyorum. Fakat imparatorumuz ziyaretini bir ay ertelerse yapabileceğimiz bir şey yok. Lord Toranaga'nın entrikada usta olduğunu hepimiz biliyoruz ne? Kendisi gerekirse imparatorumuzun gelmesini bile geciktirebilir.
Odada derin bir sessizlik oldu. Bu korkunç fikir ve dolayısıyla olacaklar hepsini endişelendirmişti. Ochiba herkesin yerine konuştu.
Beni affedin fakat bu soruya ne cevap vereceksiniz?
Kiyama savaş dedi. Bugün gizlice askerlerimizi toplayacağız. Ziyaret ertelenene kadar bekleyeceğiz. O zaman Toranaga'nın imparatoru da kandırdığını anlayacağız. Aynı gün Kuvanto'ya saldıracağız. Yani yağmurlu mevsimde.
Birden yer sarsılmaya başladı. Deprem hafifti ve kısa sürdü. Ama bütün kirişler ve direkler gıcırdıyordu. Onu başka bir sarsıntı izledi. Bu daha güçlüydü ve taş duvarda bir çatlak belirdi. Sonra deprem durdu ve tavandan tozlar yağdı. Damdan kayan kiremitler gürültüyle ön avluya düştü. Ochiba bayılacak gibi olmuştu ve başının döndüğünü hissediyordu. Acaba bugün kalıntıların altına gömülmek karmam da var mı diye düşündü. Sarsılan yere tutunarak şatodaki, kentteki ve gebilerdeki insanlar gibi depremin daha şiddetle devam etmesini bekledi. Fakat böyle bir şey olmadı. Deprem durdu. Hayat tekrar başladı. Yaşama zevki benliklerini kapladı. Kahkahaları şatoda yankılandı. Hepsi de o gün o saatteki felaketi atlattığını biliyordu. Ishido yaşamaktan büyük zevk alarak "Haydi oy verelim." dedi.
"Ben savaş açmamız için oy kullanıyorum."
"Ben de öyle."
"Ben de öyle."
"Ben de öyle."
"Ben de öyle."
34. ayrımın sonu. Sayfa 474.